Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde bir ritelimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Sefa Aktan. Ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, bu hafta Kanuni Sultan Süleyman dönemi sonrasına geçeceğiz. Bir kısa hatırlatmayla herhalde düşünüyorsunuz. Ardından Selim dönemine. Ama öncesinde Güray hocam, hep yaptığımız gibi Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan bir kitap armağanımız olacak dinleyicilerimize. Dinleyicilerimizin soruları, düşünceleri var. Onları paylaşıyorlar bizlerle. Telefon numaralarımız 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Sorularınız, yorumlarınız ve kitap armağanımız için 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Güray hocam, sohbetimize başlamadan önce bu hafta hangi kitabı armağan edeceğiz şanslı dinleyicimize?
Bu hafta dinleyicilerimize Türk Dünyası ile ilgili bir kitap hediye ediyoruz. Profesör Doktor Mehmet Saray'ın Atatürk ve Türk Dünyası adlı eseri talihli dinleyicimizin, ilk arayan dinleyicimizin elinde olacak. Türk Tarih Kurumu yayınlarından 1995 yılında bu güzel el kitabı yayınlanmış durumda. Ve hala da hem satışta var hem de gerçekten değerli bir bilim insanının Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Sibirya, Rusya, bütün bu dünya coğrafyasındaki Türkler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan bilimsel bir eser. Hayırlı olsun tarihli dinleyicimize bu değerli eseri güzel bir şekilde okuyacağını, zevkle okuyacağını tahmin ediyorum okuyucularımızın. Gerçekten de alanında Mehmet Saray Hoca, Türk Dünyası tarihi alanında önemli bir isimdir. Ayrıca Atatürk'ün Türk Dünyası ve dış politika konusundaki girişimleri de detaylı, belgeli bir şekilde bu kitapta yer alıyor. Gerçekten de ilginç ve merak uyandırıcı bir konu diye düşünüyorum.
Hocam, dinleyicimiz, şanslı dinleyicimiz okuyacak, öğrenecek ama kısaca ben sizin bu konudaki görüşünüzü de merak ediyorum. Atatürk'ün Türk dünyasına ilgisi hususunda neler söyleyebilirsiniz? Kısaca Güray hocam.
Atatürk kendi görevi sırasında Türk dünyasını araştırmayı teşvik etmek amacıyla Türk Tarih Kurumu'nu kurmuş ve bunun ilk toplantılarından kongre başta olmak üzere bazılarına kendisi başkanlık etmiştir ve görevler, talimatlar vermiştir. Türk tarihinin ana hatları adlı ders kitabını yazdırmıştır. Ve Orta Asya'dan, Rusya'dan Türkiye'ye gelen, Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bilim insanlarını bu konuda çalışmaya teşvik etmiştir. İşte bunlardan bazılarını hemen ifade edelim. Sadrim Maksudi Arsal, hukuk tarihi konusunda. İşte Kırım'dan gelerek Türkiye'ye katkılar vermiştir. Zeki Velidi Togan, kendisi Başkurdistanlı bir profesör, doktor hocamızdır. Rahmetle yad ediyoruz. Zeki Velidi Togan'ın Umumi Türk Tarihine Giriş, Tarihte Usul adlı eserlerinin yanı sıra onlarca makalesi ve kitabı bulunmaktadır ve Türk tarihçiliğine çok temel oluşturan eserlerdir. Türk dünyası tarihinin ayrıca o çağ için, yani 20. yüzyılın başları için en önemli isimleridir bu kişiler. Bunun yanı sıra çeviriler yaptırılması Atatürk'ün Orta Asya ve Balkanlarla, hatta Orta Doğu diye bildiğimiz ülkelerle Hindistan'a kadar olan sahadaki çalışmaları desteklemesi, Hindistan tarihi, Rusya tarihi, Balkanlar tarihi üzerine kitaplar yazılması çalışmalarının da o dönemden itibaren ortaya çıktığını görüyoruz.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Atatürk ve Türk Dünyası Profesör Doktor Mehmet Saray gibi önemli bir bilim adamının kaleme aldığı bu kitabı 463-3419 ya da 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayarak kazanabilirsiniz. Az sonra biz Güray hocamızla sohbetimize başlayacağız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize başlıyoruz. Hocam çok önemli bir dönemi bu programla birlikte bitirdik, bitiriyoruz. Kısa bir değerlendirme, bir toparlama rica edeceğim sizden. Büyük Türk Sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han hakkında hocam ve o döneme ilişkin kısa bir toparlama, ardından oğlu 2. Selim, Sarı Selim'in 1566'da tahta çıkışıyla Türk tarihinizindeki arayışlarımıza devam edelim Güray hocam.
Bir kere daha Kanuni Sultan Süleyman Han'ı rahmetle yad ediyoruz. Vefalı bir bilim tarihçiliği ortaya koymak çabası içerisinde olan Türk Tarih Kurumu'nun yayınlar arasında da Muhteşem Kanuni isminde bir eser var. İngilizcesi ve Türkçesi de var. Kanuni Sultan Süleyman Han üzerine geçen yıl 450. yılı anması düzenlendi. Tabii 450. yılında Kanuni gerçekten de Osmanlı Devleti'nin olduğu gibi aynı zamanda Türk tarihinin de en önde gelen bir ismi. Bugün onun kabri Süleymaniye Külliyesi içerisinde, türbesinde bulunmaktadır. Ailesinin bir kısmıyla beraber oradadır. Hürrem Hatun ise Ayasofya Meydanı'nda bulunuyor onun kabri de. Ve tabii ki Kanuni Sultan Süleyman Han bıraktığı mirasla Balkanlardan Anadolu'ya ve İran'a kadar olan sahadaki mirasla, hatta Haremeyn-i Şerifeyn diyebildiğimiz Hicaz, Yemen, Kuzey Afrika, Akdeniz Akdeniz'in bütün sahasında ismi geçen bir hükümdardır. Başta Rodos olmak üzere adaların fethine girişmiştir. Ancak onun almayı isteyip alamadığı yerlere de oğlu 2. Selim, Sarı Selim ulaşacaktır. Kanuni Sultan Süleyman'ın eşleri, çocukları da aynı şekilde vefayı hak ederler. Tarih ilminde şöyle bir taraf vardır Sedat Bey. Bunu dinleyicilerimizle de paylaşmamızda yarar var. Bunu özellikle hassasiyet bakımından da belirtmemiz gerekiyor. Tarih ilmi vefat etmiş, hakkını savunan insanların kalmadığı insanların savunmasıdır.
Hocam tekrarlar mısınız?
Tarih ilmi vefat etmiş olan, günümüzde onu savunacak herhangi bir insanın kalmadığı durumlarda onların hakkını savunma ilmidir aynı zamanda. Yani Kanuni Sultan Süleyman da, Atatürk de, başkaları da bir peygamber olabilir, bir peygamber de, bir hükümdar da, bir herhangi bir insan da vefat etmiş olsa da olmasa da aslında kendisi hakkında söylenenlerin cevaplandırılması hakkına sahiptir. Bu bakımdan tarihçi böyle bir sorumluluğa sahip kişidir. Bu düşünceyle şunu ifade etmek istiyoruz. Şehzade Mustafa'nın da, Hürrem Hatun'un da, Kanuni Sultan Süleyman'ın diğer aile üyelerinin de, Sarı Selim veya 2. Sultan Selim Han'ın da, aynı şekilde o dönemde görev yapmış olan vezirlerin, paşaların ve devlet ümerasının ve diğer insanların tebaanın da hakkında yazılırken belgeli, bilgili, adaletli ama öncelikle de hayırla yad ederek yazmamız gerekir. Çünkü bizim medeniyetimizde bir insan vefat ettikten sonra yaptığı iyilikler öncelikle öne çıkarılır, anılır. Bir hatası, bir kusuru olmuşsa da bu ibret olsun diye, unutulmasın diye yine yazılır. Ama ibret olsun diye yazılır. Bir daha hata yapmayalım böyle diye. Bu amaçla yazılır tarih.
Hocam bütün insanlar için de
hayırla yad etmek. Sadece kötülüğü sayarsanız o insan hakkında hakikaten o zaman bu tarih ilminin faydası nedir? Bunu yani kötülüğü sürekli anlatırsanız kötülüğü yaşatmış olursunuz. Halbuki iyiliklerini anlatmamız gerekir. Oysa üzülerek ifade edelim ki yer yer basın medya yoluyla, filmler, senaryolar yoluyla tarihi şahsiyetler, kişilikler hakkında gerçekten belgesiz ithamlar diyebileceğimiz tek taraflı yanlı yorumlar ve algılara neden olabilecek birçok şeye şahit olabiliyoruz. Bu düşünceyle Türk Tarih Kurumu olarak bir kamu görevi yaptığımız evet, için bu kitaplarla, akademik çalışmalarla cevaplandırarak doğru bilgiyi bütün dünyaya, insanlığa, onlar adına, o tarihte kalan şahsiyetler adına ulaştırıyoruz. Türk Tarihinin İzinde programının da böyle bir görevi yerine getirdiğini düşünüyorum. Sağ bu vesileyle. Hocam. Gerçekten de Kanuni Sultan Süleyman Han'ı yerince yeterince konuşmaya çalıştık. Belgeleriyle doğru şekilde anlatmaya çalıştık.
Hocam en azından şu matematik denklem var. 46 sene iktidarda kalmış. Bunun en az 10 senesini seferlerde geçirmiş bir insan. 3 kıtaya hükmeden bir noktaya getirmiş. Cihan İmparatorluğu haline getirmiş Osmanlı Devleti'ni. Sarayda olduğu zamanlarda bu kadar geniş bir coğrafyaya atadığı krallar ve beyler, onların üzerindeki hakimiyeti kurmakla çalışmış bir insanın sanki saray entrikalarına mahkum edilmesi gibi bir anlayış. Az önce herhalde siz eleştirdiğiniz anlayış.
Bir başka şey de tabii burada Haseki Hürrem Hatun'un, yine Mahidevran Sultan'ın bir kadın örneği olacak şahsiyetler olduğunu, iyiliklerinin çoğunlukta olduğunu düşünerek hareket edebilecek bir tarih bilgisine, yaklaşımına sahibiz. Ancak şu anki bilgiler ve halkın seyretmiş olduğu filmdeki kadın örneklemi gerçekten de entrikacı, yalancı ve insan karakteri açısından pek de örnek gösterilemeyecek bir şekilde tanıtılmış oldu bu tarihi simalar.
Oysa
onların iyilikleri, doğrulukları millet, devlet ve dini mübini İslam için yapmış oldukları, kendi mensup oldukları din için yapmış oldukları gayretler pek sayılmadı, öne çıkarılmadı. Yani hayırla yad edilmedi.
Evet hocam.
Bu bakımdan biz Hürrem Hatun'un kadın şahsiyetinin yapmış oldukları hayırların öne çıkarılması gerektiğini düşünerek bir kere daha tarihe vefa diyerek uyarmak zorundayız. Doğru bir şekilde tanıtılması için biz onu hayırla yad ediyoruz. Türk Tarih Kurumu olarak yine hocam. Aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman Han'ı da, diğer aile üyelerini de ve tabii ki bütün şühedayı, gazileri, kadın şahsiyetleri de şerefiyle, onuruyla, doğru belgelerle anmak zorundayız.
Evet hocam, kadına aşağılayıcı yaklaşımlar ister kadınlardan ister erkeklerden gelsin sonuna kadar reddedilecek yaklaşımlar. İster tarihte olsun ister yaşıyor olsun fark etmez. Tabii, hocam.
Yani oradaki temaya göre ailesine hıyanet eden bir kadın tiplemesi örnek gösterildi. Ve hatta şu noktaya doğru gitti. Sultan Selim Han'ın sanki Osmanlı Hanedanı'ndan birisi olmadığı gibi keza filmde öyle gösteriliyor. Kesinlikle şu anda Sultan Sarı Selim veya Selim Han'ın böyle bir şekilde girişle anlatılması gerçekten çok kötüdür. Çok büyük bir vebaldir ve iftiradır.
Vebaldir hocam.
Ve hiçbir tarih belgesine dayanmamaktadır. Kurgu adıyla yapılan şey bir iftiradır. Senetsizdir. Senaryo adı altında tarih ilmine bu şekildeki taarruzları katiyen reddediyoruz.
Bir bilim adamı olarak ve ben de bir çalışan, bir Türk vatandaşı olarak reddediyoruz hocam. Güre hocam, şimdi bir cihan imparatorluğu, çok büyük bir devlet. Yönetilmesi artık gittikçe güçleşmiş bir devlet. İktisadi sıkıntıların başladığını da yavaş yavaş, özellikle bu Macaristan seferleri dolayısıyla ve Amerika'nın kıtaların keşfi ve oradan gelen zenginliklerin Avrupa'ya yağması dolayısıyla geçtiğimiz programlarımızda vurguladınız. Böyle koşullar içerisinde devasa bir devlet, büyük bir imparatorluk artık söyleyelim hocam. İkinci Selim tahta çıkıyor. Yani işi çok zor.
Evet, tahta çıktığı zamanda
tarih 1566.
Kanuni Sultan Süleyman Han Zigatvar seferinde henüz fetih tamamlanmadan vefat ediyor ve fetihin tamamlanmasının sonrasında askere haber verilmesini dahi baştan vasiyet etmiştir. O sefere çıkmadan önce Sokollu ben yaparım siz padişahım yorulmayın diye tavsiyede bulunmuştu. Ancak o ısrarla şehit olacağını, vefat edeceğini bilerek hastalığına rağmen yola çıkmıştı. Yaklaşık iki aya yakın bir süre cenazesi bekletildi. Ve ardından o yola çıkmadan önce şöyle bir işlem yapılır. Cenazesinin bir kısmı, yani yola çıkacağı için, orada bırakıldı. Belgrad yakınlarında, yani Zigatvar Kalesi civarında defnedildi iç organları. Kendi cenazesi İstanbul'a getirildi. Cenazesine eşlik etmek üzere İstanbul'daki payitaht şehzadesi Selim Han çağrıldı. ve babasının cenazesini o gelerek Belgrad'dan aldı, İstanbul'a getirdi. Merasimle defin törenleri düzenlendi. Sultan Selim Han cülus merasimiyle birlikte Yeniçeri Ocağı'na yapılan bu yeni değişim törenindeki katkılarından dolayı bir anlamda bahşiş dediğimiz cülus merasimi bahşişi dağıttı. Ancak bu bahşiş Yeniçeriler tarafından sefer dönüşü zayıf bir ödül olarak görüldü. Yani Zigatper seferinin de bir ödülünü bekliyordu Yeniçeriler. Anlaşılan yumuşak bir karakter olarak da gördüler Sultan Selim Han'ı. Daha fazla bahşiş vermesini istediler. Diğer taraftan ulemanın da devlet adamlarının diğer bazı kesimlerinin de bahşişten pay almak gibi talepleri vardı. Selim Han daha önce görülmemiş bir şey yaparak devlet adamlarından diğerlerine de ulemaya da cülus bahşişi vermeyi ferman buyurdu. Bu gibi değişiklikler tabii ki devlette yeni bir takım uygulamalar, rahatsızlıklar da oluşturuyordu. Bunun üzerine biz zaten bahşiş alıyorduk, bize daha fazla verilmeli şeklinde Yeniçerilerin ilk defa Osmanlı Devleti'nde baş kaldırır bir noktaya doğru gittiğini görüyoruz. Selim Han buna karşı sıkı tedbirler almaktan aciz kaldı. Bu durum onun yapısıyla da ilgilidir. Yine onların dilediklerini verdi. Tabii devlet içindeki isyanlar dediğimiz bir anlamda memnuniyetsizlikler ile başlayan girişimler böylece ortaya çıkacaktır. Ve Osmanlı tarihinde ilk Yeniçeri isyanının baş göstermesi olayı olarak genelde bu Selim Han zamanında ulufe ve bahşişle ilgili sorunlar gösterilir. Yeniçeri Ocağı'nın bozulması vesaire.
Evet hocam.
Yani Selim Han aslında büyük bir reform yapması gerekiyordu askeri ocakta.
Hocam ilginç yere geldik. Nefeslenelim ardından devam edelim.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Sultan 2. Selim Han dönemindeyiz değerli dinleyicilerimiz. Hocam Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren bir anlamda kendi iktidarını da makamını da koruyan Sultan 2. Selim döneminde de koruyan bir paşamız var. Sokollu Mehmet Paşa. Türk tarihinde neredeyse sultanlar kadar önemli bir şahsiyet. Kimdir hocam?
Sokollu Mehmet Paşa tarihe damga vurmuş, Osmanlı Devleti içerisinde de gerçekten bir hükümdar kadar etkili olmuş, iz bırakmış bir devlet adamdır. Vezir-i Azam makamına yükselmiştir. Kendisi Yeniçeri Ocağı taifesinden Enderunlu bir beydir. Bosna Hersek diyebildiğimiz bugün Balkanların hala çok hassas, önemli bir coğrafyasından çıkarak gelmiştir. Sokol şehrinden ya da nahiyesinden diyelim o zamanki deyimle.
Kasaba gibi değil mi hocam? Evet.
Kasabasının bir köyünden geldiği için bu isimle anılmıştır. Hala da Sokollu Mehmet Paşa'nın Balkanlarda o bölgede yaptırmış olduğu Belgrad'dan Bosna Hersek'e kadar Arnavutluğa kadar olan sahada eserleri bulunmaktadır. Sokollu Mehmet Paşa unutulmaz bir şekilde bu bölgeye damgasını vurmuştur. Ve günümüze kadar da bu katkılarıyla tarihe iz düşmüş ve etkide bulunmuş olması gözle görülebilir şekilde takip ediliyor bölgede.
Somut yani hocam.
Somuttur. Evet. Sokollu Mehmet Paşa bu bölgenin tarih ve kültür varlığının gerçekten mimarıdır. Adaletnameleri, yapmış olduğu fermanlar, anlaşmalar, padişah adına yapmış olduğu seferler Osmanlı Devleti'nin özellikle bu Kanuni Sultan Süleyman Han sonrasında büyümesine neden olmuştur. Yani devletin büyümesi için seferlere padişah katılmadı bu dönemde ilk kez. Ama Sokollu Mehmet Paşa orduyu sevki idare etti. 1566-1574 yıllar arasında 8 yıl tahta kalan Sultan II. Selim Han büyük oranda Sokollu Mehmet Paşa'ya sefer ve savaş işlerini bırakmıştı. Kendisi daha çok Divan-ı Humayun'a eşlik ediyor ama hatta divanda da büyük oranda vezirlere konuları bırakıyordu tartışma ve yönlendirme anlamında ama nihai kararı yine de kendisi belirliyordu şüphesiz. Burada da Sokollu Mehmet Paşa'nın çok etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle Akdeniz'deki, Balkanlardaki ve Doğu ve Batı'daki projelerde, savaşlarda Sokollu Mehmet Paşa vazgeçilmez bir güce sahip idi. Adeta işte Kırım ve Rusya bölgesine hükmetmek için, Karadeniz'in fethinin tamamlanması için Don ve Volga nehirlerinin arasında bir nasıl diyelim büyük bir kanal açma projesi gibi. Böylece Hazar Denizi'ne Karadeniz'den Osmanlı donanması gidebilecek. Orta Asya bugün Türk dünyası diyebildiğimiz bölgenin birleşmesi de sağlanabilecekti. Yani Sokollu Mehmet Paşa çok zeki bir proje insanı, bir mühendis kafasına sahip.
Hocam bu müthiş
bir strateji. Osmanlı Devleti'nde Enderun'a alınan çocuklar bir numaralı çocuklardır.
Seçme.
Yani çok seçmedir. Çok zeki bir deha olduğu anlaşılıyor. Süveyş Kanalı ile ilgili işte Sokollu Mehmet Paşa'nın Akdeniz'i Kızıldeniz'le birleştirme projesi vardır. Yine ona aittir. Sokollu Mehmet Paşa Akdeniz'in diğer sahalarıyla ilgili de projeler yürütmüştür. Mesela Tunus'un fethi ve Osmanlı'ya bağlanması, Cezayir'in yine aynı şekilde, Trablusgarp'ın aynı şekilde Osmanlı'ya bağlanması gerçekten de bu dönemde tamamlanmıştır. Ve Osmanlı Devleti bundan sonra, 2. Selim'den sonra Murat Han zamanında, Sultan 3. Murat zamanında, Mağrip ve Moritanya bölgesine kadar inecektir. Yani Afrika'nın Mağrip bölgesi, bugünkü Moritanya'yı da içine alan Yeni Gine, Nijer diyebildiğimiz ülkelerin de sahası Mağrip idi. Ve Orta Afrika'da, Sudan, Batı Afrika'da Habeşistan, bütün bu bölgeler 2. Selim zamanında ulaşılan sınırı gösteriyor. Yani Afrika bölgesinde birkaç eyaletin ortaya çıkmış olması Sultan 2. Selim zamanındadır ve Sokollu Mehmet Paşa'nın marifetiyle olmuştur. Sokollu Mehmet Paşa bazı
hocam, gerekçelerle... Hocam bu sırada da Batılıların o Afrika'nın zavallı insanlarını zincirlere vurup, köreleştirip, kaçırıp götürüp yeni kıtalarda bir köle olarak kullandığını da vurgulayalım buradan dinleyicilerimize.
Evet, tabii bu Avrupa'da da bu çağda etkili güçler, devletler var. Şüphesiz bunlardan en önemlilerinden birisi.
Ve acımasızlar
bir, hocam. Koloni devleti olarak ortaya çıkmış olan Venedikliler. Çok etkililer. İtalyan şehir devletleri. Diğer taraftan İspanya'da Kastilya Krallığı büyük bir oranda Granada bölgesini kuşatma altına almıştır. Sultan II. Beyazıt Han'dan bu yana da bu bölgede sadece Granada Sultanlığı'nın bakiyesi Müslümanlar vardı. Yeni bir gelişmeyle Sultan II. Selim Han zamanında bu bölgedeki bütün Müslümanların sürülmesi veya Afrika'ya gönderilmesi, Osmanlı Devleti'nin hakim olduğu sahalara gönderilmesi gibi baskılar yapılıyordu. Bölgedeki Musevi ya da Yahudilerin sürülmesi olayı da 100 yıldır devam ediyordu. Sultan Selim Han zamanında da devam etmiştir bu sığınma olayları. Yani İspanya'daki olaylar Osmanlı Devleti'nin her zaman müdahale edebildiği olaylar değildir.
Hocam 2. Beyazıt zamanından başlayıp 2. Selim Han zamanında...
Yaklaşık 100 yıl ve hatta daha fazla sürmüştür. 4. Murat döneminde dahi vardır bu olaylar, devam eder.
Bir de şu konuyu açmanızı rica edeceğim. Az önce saydığınız coğrafyayı dinleyicilerimiz gözünün önüne getirirse Doğu Akdeniz, Akdeniz'in kıyısı Kuzey Afrika, ve Orta Doğu, Filistin, yukarı doğru Suriye'ye geldiğimizde o dönemde Osmanlı Devleti'nin stratejisinin ne olduğunu siz az önce vurguladınız. Şunu eklemek mümkün mü? Bugün baktığımızda da sürekli sorunların yaşandığı bir bölge burası.
İşte bu Akdeniz bölgesinde çok kırılma noktaları vardır. Bunlardan birisi Korfu Adası ve İtalya'nın güneyindeki stratejik geçit üssü olan Mora ve Korint bölgesi. Rodos'un fethinden sonra Akdeniz'in doğusunda tam hakimiyeti kurabilmesi için Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'ı da fethetmesi gerekiyordu. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında burası fethedilememişti. Bir ticaret anlaşmasıyla Venedikliler işte geçit sırasında gümrük vergileri vererek vesaire imtiyazlarla idare ediliyordu. Ancak askeri üs ve donanma üssü olarak baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de Doğu Akdeniz'in bütün güvenliğini sağlayabilmesi, ticaretine hakim olabilmesi açısından Kıbrıs vazgeçilmez bir öneme sahipti. Bu düşüncelerle divanın gündemine Sultan Selim Han zamanında 1569 yılı oluyor. Böyle bir karar getirildiğinde öncelikle Haçlı donanmasının Akdeniz'de kırılması gerektiği, bundan dolayı da Kıbrıs'ın fethinin ertelenmesi gerektiği gibi bir şey gündeme getirildi. Ancak Kıbrıs'ın fethine Haçlıların hazırlık yapmasına fırsat vermeden, beklenmeden girişilmesi kararı çıktı. Burada çok ilginç bir şekilde baktığımız zaman İspanya'dan gelen Seferat Musevileriyle sarayda görevli olan bu kişilerin önemli ölçüde Kıbrıs'ın fethine destek olduğunu görüyoruz. Bir taraftan da Sokollu Mehmet Paşa muhalif olmuştur bu savaş ile ilgili. Yani Kıbrıs'ı almaya çalışırsak Avrupalılar bir an önce birleşir, üzerimize gelir. Bundan dolayı hazırlıklı olalım diye bir uyarısı vardır Sokollu Mehmet Paşa'nın. Yani Kıbrıs'ın fethiyle ilgili biraz daha erteleyelim görüşü dikkati çeker. Çünkü bu tarihlerde Balkanlarda da meseleler vardır. Ayrıca Doğu'da da bazı isyanlar, olaylar olmaktadır. Sokollu Mehmet Paşa bunları erteleyerek devam edelim gibi bir teklif sunmuştur. Ancak devlet kararı verildiği için divanda Sokollu Mehmet Paşa'nın her ne kadar etkili olduğunu söylesek de yer yer Sultan Selim Han'ın burada gerçekten de farklı kararlar verebildiğini de görüyoruz. Doğru tanıtmak lazım hükümdarları, padişahları. Yer yer müdahale edeceği konuları seçmiştir. Yani merkezde de olsa Sultan Selim Han öyle bir konuya müdahale etmiştir ki Kıbrıs'ın gerçekten fatihi olmayı hak etmiştir. Sefere çıkmasa da Lala Mustafa Paşa'yı, Piyale Paşa'yı, bütün orduyu, donanmayı oraya gönderdi.
Hocam aslında
Sokollu Mehmet Paşa da tamam dedi ve bütün gücüyle o da destek verdi.
Hocam aslında çok bilinmiyor. Sanki bu fetihte, Kıbrıs'ın fethi de Sokollu Mehmet Paşa tarafından yapılmış gibi yine biliniyor kamuoyunda. Ne yazık ki ama
Sokollu Mehmet Paşa bundan sonra bütün gücüyle destek verdi ama. Yani
evet hocam.
Padişah emretti. Lala Mustafa Paşa vardı. Piyale Paşa vardı. Bir diğer taraftan da bu sırada Yemen'de de olaylar devam etmektedir. Yani Yemen,
Arap Yarımadası'nda
tabii ki evet Arap hocam. Yarımadası'nın güneyinde Osmanlı Portekiz'le savaş halindedir. Hicaz'ın güvenliği meselesi vardır ve Özdemiroğlu Osman Paşa ile Lala Mustafa Paşa arasında da rekabet bulunmaktadır. Bu rekabeti dengeleyen güç Sultan Selim Han'dan ve Sokollu'dan gelmiştir. Özdemiroğlu böylece kenarda kalmak zorunda kalmıştır. Yani güneyde Yemen'deki savaşlarda Özdemiroğlu'nun yenilmiş olması Osmanlı Devleti açısından bir prestij kaybıydı. Ancak Haremeyn-i Şerife'nin de tehlike altına girebilirdi. Yemen'in bir kısmı kaybedilmiştir. Böylece biz Sultan Selim Han'ın Kıbrıs'ın fethini çok daha önemli bir askeri, ticari nedenlerle öne aldığını söyleyebiliriz.
Hocam şimdi burada yeniden tarih, geçmişte yaşanan olgularla günümüz arasındaki bağı kurmak önemli bir yöntem tarih biliminde sizden önce öğrendiğimiz gibi. Güray Hocam şimdi büyük olanaksızlıklar içerisinde Kıbrıs'ın en azından bir bölümünün bizim ülkemize bakan bölümünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından barış götürülerek orada bir başka devlet kurulması. Yani tarihe döndüğümüz zaman Kıbrıs'ın önemi ve bugün doğalgaz kaynakları bağlamında, karasuları bağlamında çıkan çekişmezlikler, anlaşmazlıklardan baktığımızda atalarımızın ne kadar önemli kararlar aldığını ve bu kararların herhalde pek de değişmediğini, değişmemesi gerektiğini görüyoruz galiba Güray Hocam.
Tabii stratejik kararlar bunlar ve yüzyıllara sari etkisi olan kararlar. O bakımdan Sultan Selim Han'ın bir divan kararı verdiğini görüyoruz. Ve divan kararı herkesi bağlayıcıdır. Divanda ben bu karara şerh düşüyorum, aksini yapacağım diye bir itirazda bulunamaz kimse. Herkes bir kararda muhalif de olsa, görüşünü belirtse de kararın sonucuna itaat etmek zorundadır. Ve neticede Sokullu Mehmet Paşa da savaşı sonuna kadar başarıyla sürdürmüştür, desteklemiştir. Çok anlamlı bir şekilde dinleyicilerimizden şunu özellikle incelemelerini isterim. Osmanlı Devleti Kıbrıs Harekatı'nda dünyanın askeri strateji tarihine geçecek bir sanat uygulamıştır. Askerlik sanatı uygulamıştır. Bu nedir? Osmanlı Devleti'nin Kıbrıs'a kuzeyden saldırması bekleniyordu. Güneyden saldırmıştır. Halbuki güney bölgesi Osmanlı Devleti'nin başkentine uymamaktadır. Ordularının geliş istikametine uymamaktadır. Kıbrıs'ın güneyine geçtikten sonra ordular dönerek güneyden kuşatmıştır ve Tuzla'dan girmiştir. Neden Tuzla'dan girdi? Güneyden. Yani bugün Güney Rum kesiminde olan bölge ilk önce vakıf arazisi vesaire açısından, esas tarihi mülkiyet açısından Kıbrıs'ın fethi çok önceden Memluklular zamanında İslam tarihi boyunca güneyden yapılmıştı. İşte bu tarihi gerekçelerle Osmanlı Devleti güneyden gelmiştir. Sanki Osmanlı Devleti'nin yerinde Bizans varmış da güneyden bir sefer geliyormuş gibi oldu. Neden? Çünkü 648 yılında İslam tarihinde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın halası olan Hala Sultan diye bildiğimiz sahabenin kabri oradadır. Ve burada bir sultanın aynı zamanda Haremeyn'deki olayları, Kudüs'teki ve Doğu Akdeniz'deki bütün olayları sadece maddi gerekçelerle değil de aynı zamanda medeniyet ve bir şekilde İslam'ın savunması anlamında düşündüğünü görüyoruz. Yani Sultan Selim Han, 2. Selim, Kıbrıs'ın fethini güneyden başlatırken Kıbrıs'ın kilidi sayılabilecek bir vakıf bölgesinden gerçekleştiriyordu. Piri Reis Kitab-ı Bahriyesi'nde Kıbrıs'ın kuşatılmasıyla ilgili seferlerin haritasını, donanmanın yerini çizmiştir. Orada vardır ve dinleyicilerimiz açıp bakabilirler Kitab-ı Bahriye'ye. Savaş planı tam anlamıyla tarihteki askeri operasyonlara uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Ve kuzeye doğru ilerleyerek Lefkoş'a alınmış. 1571 yılında Kıbrıs tamamen Osmanlı idaresine bir beylerbeylik olarak, bağımsız bir beylerbeyliği olarak bağlandıktan sonra batıda büyük bir galeyan, feveran ve Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı Seferi ilan edilmiştir. Ve 1571 yılının sonlarında büyük bir ordu ile Lepanto bölgesinde Osmanlı donanmasıyla Haçlı donanması arasında karşılaşma gerçekleşir. Bu savaşta da Osmanlı ordularının donanmasının başında bulunan Uluç Ali Paşa sadece bir kısım gemisini kurtararak Haçlı ordusuna da büyük bir zayiat verdirmek suretiyle ordusunun bir kısmını kurtarmıştır. Mağlup olmuştur Osmanlı Devleti ama Haçlı ordusunu da ilerlemekten alıkoymuştur. Durdurmayı başarmıştır. Böyle bir yenilgi üzerine Venedikliler Osmanlı Devleti'ne biz galip geldik, şimdi ne yapacaksınız bizden diye elçi göndermişlerdir Sokollu Mehmet Paşa'ya. Sokollu Mehmet Paşa da 6 ay içerisinde donanmanın daha büyüğünü yaparak Akdeniz'e gönderdikten sonra bu elçiye şöyle bir cevap vermiştir bu elçilik ve talep girişimine. Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik. Siz ise bizim sakalımızı tıraş ettiniz sadece.
Diyelim hocam burada.
Ve kesilen sakal daha gür bir şekilde yerinden çıkmıştır. Ve ordumuz çıkaracak. Hazırdır demiştir. Evet. Evet.
Güray hocam, dinleyicilerimizin mesajlarıyla bitirelim bu hafta da programımızı. Bu hafta Almanya'dan Veysel Kavak kitabımızı kazanan değerli dinleyicimiz bizi sürekli dinlediğini ama seyrek aradığını söylemiş. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu güzel kitabı, Atatürk ve Türk Dünyası adlı kitabı armağan ediyoruz. Güray
hocam. Hayırlı olsun. Dinleyicimize selamlar iletiyoruz. İyi okumalar diliyoruz.
Hocam bir başka mesaj Almanya'dan Derviş Ahmet Baş'tan gelmiş. Radyonuz ve programınız bizim ayakta kalabilmemiz için, bağışıklık sistemimiz için diyor hocam. Bağışıklık sistemimiz için vazgeçilmez gıda gibi, vitamin gibi oldu. Çok teşekkür ediyorum. Kaçırmadan dinliyorum programımızı, programınızı. Çok çok selamlar, saygılar gönderiyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz esas.
Biz de selam söylüyoruz.
Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi dinlemeye devam etsinler bütün dinleyicilerimiz gibi. Bu hafta son mesajımız Suudi Arabistan'dan Mehmet Usluoğlu'ndan. Radyonun başında yerimi aldım, sizi dinliyorum. Selam ve saygılarımı gönderiyorum. Biz de selam ve saygılarımızı gönderiyoruz Sayın Mehmet Usluoğlu'na.
Evet, çok selamlarımızla bütün dinleyicilerimize, tarih severlere.
Güray Hocam, önümüzdeki hafta Sokollu Mehmet Paşa'nın gidişatı ne oldu? Sultan II. Selim Han ne oldu? Bütün bunları anlatacak, söyleyecek bizlere Güray Hocamız.
Evet.
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık. Hocam, ağzınıza, ayağınıza sağlık. Sağolunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, var olun, eksik olmayın. Teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.